أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Bir önceki dersimizde demiştik ki bu büyük Roma İmparatorluğu 395 senesinde Doğu Roma ve Batı Roma diye ikiye ayrıldı dedik, değil mi? Bunun sebebi neydi kardeşler? Batı ve Doğu Roma diye ikiye bölünmesine sebep neydi kardeşler? Kavimler göçü. Kavimler göçü için ne demiştik? Dünya tarihinde çok önemli bir olay. Kavimler göçü. Neydi kavimler göçü kardeşler? Kısaca bir hatırlayalım. Hani kavimler göçü öyle bir şey ki birazdan söyleyeceğim, yani çağ kapatıp çağ açan bir mesele kardeşler. Çok kısaca hatırlatalım. Orta Asya'da Hunlar, ki Hunlar Türklerdir. Asya Hun Devleti isminde bir devlet kurmuşlardı. Böyle bir devletleri vardı. Asya Hun İmparatorluğu. Sonra bu devlet yıkılıyor. Yıkılınca kimlerin hakimiyetine girdi? Çinlilerin hakimiyetine girmişti. Ki Asya Hun İmparatorluğu neydi? Türklerin ilk bilinen devletiydi. İlk bilinen Türk devleti nedir? Asya Hun İmparatorluğuydu. Bu devlet yıkılınca Hunlar, Hun Türkleri Çinlilerin hakimiyetine giriyorlar. Sonra bunlar Çinlilerin hakimiyetinden kurtulmak istiyorlar. Baskısından kurtulmak istiyorlar. Bağımsız yaşamak istiyorlar. Çinlerin altından çıkalım düşüncesiyle göç etmeye başlıyorlar. Kimisi kuzeye göç ediyor, kimisi güney tarafına, kimisi işte doğu tarafına göç ediyor ve onlardan kimleri de başka bazı Türk kavimleriyle birlikte 200 bin kişi olduğu söyleniyor. Ne tarafa doğru göç etmeye başlıyorlar? Başka yurtlar edinmek için. Batı tarafına, tamam. Batı tarafına doğru göç edince önlerine barbar kavimlere yakışıyor. Roma İmparatorluğu'nun anlatmıştım barbar diye isimlendirdikleri kavimler önlerine çıkıyor. O barbar kavimler, bak şimdi burası Orta Asya ya, ne taraftan doğru geçerek Avrupa'ya gidiyor? Karadeniz'in kuzeyinden, üzerinden geçip Avrupa'ya doğru gidecek. Karadeniz'in üzerinde ve Doğu Avrupa bölgelerinde kimler var? Barbar kavimler var. Roma İmparatorluğu'nun barbar diye adlandıkları kavimler var. Geliyorlar işte barbarların yanına, onlarla savaşıyorlar, çıkartıyorlar. Onlar da önündeki barbar kavimler şey yapıyor. Savaşıp onları yerlerinden çıkartıyorlar. Böyle birbirlerini ittire kavimler göçü oluyor. Ne tarafa doğru? Batıya doğru. Ve ta ki bu kavimler göçü ile bu kavimler, barbar kavimler Roma İmparatorluğu sınırları içerisine inmeye başlıyorlar. Doğu Roma'ya çok az geliyorlar bu barbar kavimler. Doğu Roma'ya çok az geliyorlar. Özellikle ne tarafa geliyor bu barbar kavimler? İne birbirini ittire. Batı Roma'ya. Öyle ki Batı Roma'ya yine birbirlerinin önüne kata kata ta nereye kadar dediğiniz gibi İspanya'ya kadar birbirlerini ittiriyorlar kardeşler. İşte buna ne deniliyor? Kavimler göçü deniliyor. İşte kardeşler bu Roma İmparatorluğu dedik ki kavimler göçünden olumsuz şekilde etkileniyor. Bu gelen kavimler sorun çıkarıyorlar, saldırmak için yer arıyorlar. O sırada da kardeşler tam bölünmeye çok az bir zamanda da bu özellikle Doğu Roma tarafına bazen işte bu Hunlar, bazen de bu barbar kavimler saldırıyorlar. İşte Roma İmparatorluğu bunları püskürtmek zorunda kalıyor. İşte bu sıkıntılı durumu hafifletmek için 395 senesinde dedik ne oluyor? Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı diye iki ayrılıyor ve bir daha asla birleşmiyor kardeş. Şimdi işte aynı sebepten dolayı kavimler göçü nedeniyle bu barbar kavimler tarafından, kavimler göçü sebebiyle gelen barbar kavimler tarafından Batı Roma İmparatorluğu çok sürmeden yıkılacak kardeşler. Şimdi onu anlatacağım. Yani bu dersimizde Batı Roma'nın çöküşü ve ardından da Doğu Roma'nın çöküşü nasıl oldu onu anlatacağım. İlk olarak Batı Roma nasıl çökmüş onu anlatıyorum. Batı Roma'nın çökmesine o zaman sebep kim? Batı Roma'ya bu şekilde kavimler göçüyle gelip yerleşen, dağılan oralarda ta İspanya'ya kadar gelen bu barbar kavimler nedeniyle onlar tarafından Batı Roma İmparatorluğu ne oluyor? tamamen yıkılıyor kardeşler. Bakın. Ne zaman bölüğünü ödedik? 395 senesinde değil mi? Aynı o bölünmeden hemen sonra aynı sene içerisinde kardeşler barbar kavimler saldırıya başlıyorlar Batı Roma topraklarına. Bu barbar kavimlerden kimileri zaten imparatorluk içerisinde bulunuyorlar. İmparatorluk içerisinde isyanlar çıkartıyorlar. Saldırıyorlar. Kimileri de daha içeri girmemişler. Kim barbar kavimlerde sınır bölgelerinden dışarıdan Batı Roma'ya saldırarak bu şekilde Batı Roma içerisinde topraklar işgal etmeye çalışıyorlar kardeşler. Hani bunlar öyle bir vaziyetteler ki bu barbar kavimler güçsüzlük belirtisi gördükleri anda saldırmaya her an hazırdılar kardeşler. Böyle bir durumdaydılar. Batı ve Doğu Roma diye iki ayrıldıktan hemen sonra o senesi bu başlıyor kardeşler. Bir o taraftan bir bu taraftan Batı Roma'ya saldırılar oluyor. Bir şu kavimlerden bir falanca barbar kavimlerinden gelen saldırılarla kardeşler bu barbar kavimler Roma topraklarını, şehirlerini bir bir işgal ediyorlar. Böyle barbar istilaları, işgalleri ola ola sonunda kardeşler Batı Roma dayanamayıp ne zaman? 476 yılında İtalya zaten değil mi? İtalya'da zaten onların başkenti. Batı Roma'nın başkenti nerede bulunuyor? İtalya'da bulunuyor değil mi? İtalya'nın da tamamen düşmesiyle Batı Roma İmparatorluğu resmen sona eriyor kardeşler. Bak daha Resulullah Aleyhisselam'ın doğumuna çok var. Kaç senesinde bitiyor? Bak 395 senesinde ikiye bölünüyor. Hemen 476 senesinde çok sürmeden barbar kavimler sebebiyle kardeşler tamamen yıkılıyor. Yani kaç sene sonra yıkılmış oluyor? 80 sene sonra yani. O yüzden şimdi Roma İmparatorluğu, Büyük Roma İmparatorluğu kimlerle devam edecek? Doğu Roma ile. Batı Roma çok erkenden bitiyor zaten. Şunu bakın söyleyeyim. Bu Batı Roma'ya son darbe bak şöyle vuruluyor. Bu barbar kavimlerle savaş sürecinde. Bu Batı Roma İmparatorluğu kardeşler barbar bir kavimle diğer barbarlara karşı bir ittifak yapıyor. Tamam. Bir barbar kavimle ittifak yapıyor. Diğer barbar kavimlere karşı savaşmaları için onları kendi ordu saflarına katıyor. Ve Roma İmparatorluğu bunlara para veriyor. İstihdam ediyor onları. Yani ben size para vereyim. Siz bu şekilde benim safımda şu barbar kavimlere karşı savaşalım. Onları topraklarımızdan çıkartalım yani diye. Böyle bir barbar kavimle ittifak yani onlara para ödüyor. Ama işte bir zaman sonra Roma İmparatorluğu o kadar Batı Roma o kadar yani zayıf diyor ki bunların parasını bile ödeyemeyecek hale geliyor. Ve paraları ödenmediği için lan sen bize paranı vermiyorsun. Bu anlaşma yaptığı barbar kavim geliyor. O zaman başkent neresi Batı Roma'nın başkenti? Ravenna. İlk başta Roma'ydı. Zaten sonra Milano oldu. Sonra da önceki derste demiştik Ravenna. Bunlar hep İtalya'nın şehirleri. Bu işte anlaşma bir ittifak halinde olan bu barbar kavim sen bize paramızı vermiyorsun ha öyle mi diye para verecek durumları kalmamış ki adamların. Bir o saldırıyor bir bu saldırıyor artık zayıflamış. Ve bu işte ittifak halindeki olan bu barbar kavmi geliyor Ravenna'ya ele geçirerek Roma'ya son darbeyi vuruyor. Yani Roma'nın düşmesi bu şekilde gerçekleşiyor. İttifak ettikleri barbar kavmin son darbesiyle gerçekleşiyor kardeşler. Şimdi ne oluyor? Batı Roma İmparatorluğu yıkılınca bu Batı Roma toprakları üzerinde birçok barbar devleti kuruluyor kardeşler. Barbar kavimler farklı farklı. Bunlar böyle birçok barbar devleti kuruyorlar. Böyle farklı farklı barbar krallıkları oluyor kardeşler. Tamam. Bakın önceki derste demiştik ki bu işte Batı Roma yani Avrupa'ya gelip yayılan, yerleşen bu barbar kavimler buradaki Romalılarla evlilik kurmasıyla, değil mi? Akrabalık kurmasıyla onlardan ne oluyor? Yeni milletler ortaya çıkıyor, değil mi? Barbar kavimler normalde nerede? Bak çok önemli buraya tekrar hatırlatayım. Karadeniz'in üzerinde ya geliyorlar. Normalde Avrupa'da değiller. Gelince kimlerle karışıyorlar bu şekilde? Zaten savaşıyorlar. Zaten savaştan sonra onlar bitiyor. O Roma halkı değil mi? Romalılarla karışıyorlar. Onlarla evlilik kuruyorlar. Akrabalık kuruyorlar. Bu şekilde yeni milletler ortaya çıkıyor ya. İşte bakın bu yeni milletler ne dedik? Günümüzdeki Avrupa toplumları. Yani Almanlar, İngilizler, İspanyollar, Portekizler, Fransızlar vesaire. Günümüzdeki Avrupa toplumlarının temelini oluşturuyorlar kardeşim. Yani bugünkü Avrupa toplumlarının ataları kimler? Bugünkü Avrupa toplumlarının ataları, Fransızlar vesaire. Kimler kardeşler? Bu barbar, bu Batı Roma'yı yıkan, bu işte Batı Roma ile işte halkıyla evlilik kurup böyle işte yeni millet ortaya çıkan bu barbar kavimler kardeşler. Bunlardan geliyorlar. Bugünkü Avrupa toplumları bu barbar kavimlerden geliyor kardeşler. Bir de çok şunu söylemiştik. Bu barbar kavimlerin hepsi bir ırka dayanıyordu. Heh, güzel. Hepsini kardeşler bir başlık altında toplayabiliriz. O da ne? Germanlar kardeşler. Bu Germen de deniliyor, Cermen de deniliyor. O yüzden bu barbar kavimlerin hepsi aslında ne kavimleridir? Germen kavimleridir. Germen diye bir asıl var. Bunlardan işte bazı isimlerini de saymıştık. Önemli değil o isimler. Bunlardan işte böyle barbar kavimler. İşte bu barbar kavimlerden günümüz Avrupa toplumları. O yüzden günümüz Avrupa toplumları aslında birbirleriyle böyle bir akrabalıkları var yani. Tamam. Evet kardeşler. Şimdi bakın burada bir bilgi vereyim. İslam tarihinde Müslümanların bellelerine saldırıp işgal eden iki topluluk var değil mi? Kim o iki topluluk? Hani işte bu Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar döneminde. Moğollar birisi. İkincisi de kim? Haçlılar değil mi? Müslümanların bellelerine bu iki İslam düşmanı saldırıyor. Birincisi kim? Haçlılar yani bunların neden Haçlı seferleri değil mi? Bir de Moğollar. Bu ikisi saldırıyor ya. İşte bu Haçlı seferlerini yapanlar kim? Doğu Roma İmparatorları. Doğu Roma İmparatorları. Şimdi Doğu Roma'yla Hristiyan değil mi? Söylemiştik önceki şeyde. Yani Roma İmparatorluğu değil kardeşler. Bu Haçlı seferlerini yapanlar bu Batı Roma'nın yerine gelen işte bu barbar kavimlerden. Yani Germenlerden geliyorlar kardeşler. Yani bugünkü Avrupa toplumlarının ataları ne yapmışlar? Haçlı seferlerini düzenlemişler. Çünkü bak ne dedik? Haçlı seferleri ne demek? Yani Hristiyanlar. Çünkü bak hatırladığım tekrar bu barbar kavimleri kardeşler en başında neydi? Pagandı, pagan. Hristiyan olmadan önce bu barbar kavimler. Yani ne demek pagan? Çok tanrıcıydı kardeşler. İşte bak bu anlattığım şekilde bu barbar kavimler Hristiyan Romalılarla karışınca ki Hristiyanlık ne zaman resmi olarak kabul edilmişti Roma İmparatorluğu'nun? 391 senesinde değil mi? Roma İmparatorluğu çünkü neydi? Çok tanrıcıydı. Sonra ne oldu Hristiyanlık? Yayıldı öyle ki Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline geldi. 391 senesinde Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oldu Hristiyanlık. İşte bunlar gelince Roma'ya normalde bak ne bu barbar kavimler? Pagan, çok tanrıcı. Ama Roma'ya geliyor onlarla karışıyor. Ve böylelikle onlar da ne yapıyorlar? Barbar kavimler günümüzdeki Avrupaların ataları olan Hristiyanlığı kabul ediyorlar. Anlaşıldı. Onların Hristiyanlığı kabul etmeleri böyle oluyor kardeşler. Tamam. Ve böylelikle onların Hristiyanlığı kabul etmesiyle Avrupa'da Hristiyanlık büyük bir hızla yayılıyor kardeşler. İşte Haçlılar. Haçlılar işte bunlar. Yani o yüzden karıştırmam. Doğu Roma İmparatorluğu ile Haçlı seferler aynı şeyler. Yok yok yok alakası yok. Haçlı seferler ayrıdır. Roma İmparatorluğu ayrıdır kardeşler. Ama onlar Roma İmparatorluğu vesilesiyle Hristiyanlığı öğrendiler tabii. Ayrı bir şey. O yüzden Haçlı seferleri sebebiyle Doğu Roma İmparatorluğu da çok büyük bir yara almıştı. İstanbul'u böyle mahvediyorlar, yağmalıyorlar. İstanbul'u tamamen işgal ediyorlar. Fatih Sultan Mehmet'ten önce 1204 senesinde olması lazımdı. Haçlılar geliyorlar Doğu Roma'yı, Bizans'ı perişan ediyorlar yani. Düşün başkentlerini işgal ediyorlar. Daha sonra toparlanıyorlar tekrardan devlet oluyorlar Doğu Roma. Yani ikisinin arasında fark olduğunu söylemek için. Bakın bu kavimler göçünün, onun sebebiyle bu Batı Roma'nın düşmesinin çok önemli olduğunu ifade eden bir şey söyleyeyim. Okullarda hep bize öğrettiler değil mi? Çağlar. Değil mi? Çağlar var hatta böyle hep okul sınıflarına böyle çağlar yazılır. Yani tarihçiler tarihi kaça ayırmışlar? Dört farklı çağ aramışlar değil mi? Birincisi ne? İlk çağ. Bu ilk çağ ne deniyordu aynı zamanda? Antik çağ. Yani antik ne demek? Eski çağ. Tamam ilk çağ, antik çağ, eski çağ. İkincisi ne? Orta çağ. Üçüncüsü? Yeni çağ. Dördüncüsü şu anda içinde bulunduğumuz yakın çağ. Ha. Ama tabii şunu söyleyeyim de bu son yıllarda bu dördüne bir yenisi daha eklenmiş. Demişler ki tarihçiler artık bilgisayarın ve internetin gelişmesi sebebiyle ve yılların yayılması sebebiyle artık bizler yeni bir döneme girdik. Yani kendimizi artık yakın çağdan çıkartmamız gerekiyor. Biz artık şu anda işte bilgi çağındayız. Ya da internet çağı, işte iletişim çağı, bilgisayar çağı böyle farklı isimler veriliyor. Yani bunu da katarsak o zaman kaç tane çağ oluyor? 5. İşte kardeşler bak bu ilk çağ var ya, bu antik çağ. Bu işte bir görüşe göre yani bizim Türkiye'deki okullarda öğretilen neyle başlıyor? Kavimler göçüyle başlıyor. Yani geçen derste o yüzden bu meseleyi biraz uzattım. Yani kavimler göçü çok önemli bir mesele yani. Öyle ki dediğim gibi Türkiye'de okullarda öğretilen görüşe göre bu bir görüş. İlk çağı kapatıp orta çağı açan mevzu nedir? Kavimler göçü. Kavimler göçü. Ama Avrupa'da bak bu Türkiye'de öğretilen. Avrupa'da ise ilk çağın bitişi Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı olarak ifade edilir. Zaten fark etmez zaten Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasında ne sebep oldu? Kavimler göçü sebep oldu. Yani ya kavimler göçü ya da Batı Roma İmparatorluğu ile ne oluyor? İşte ilk çağ bitiyor, orta çağa başlıyor kardeşim. Çünkü anlattığımız gibi bu kavimler güçlü ve Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Avrupa çok etkileniyor yani. Gelenler, yeni gelenlerle Avrupa'da yeni bir döneme, yeni bir çağa giriliyor. Yani Avrupa'da bu olay olduğu için o yüzden Avrupalı tarihçiler özellikle ilk çağ bitmiştir, orta çağ başlamıştır demişlerdir. Evet. Avrupa Endeksi'de bu canım. Asya, Afrika'da bu olay olmadı yani. O yüzden bu çağlar aslında Asyalıların, Afrikalıların yaptığı bir şey değil, tasnif değil yani. Avrupalıların tamamen kendi olaylarına göre yaptığı bir tasnif. Onu söyleyeyim. Bütün dünyayı kapsayan değil. Yani bütün Avrupa'yı etkilediği için böyle söylemişler. Evet. Bakın şunu söyleyeyim, sonra Doğu Roma'nın çöküşüne geçeyim. Bu Batı Roma'nın yıkılış sürecinde kardeşler, Doğu Roma Batı Roma'ya hiç yardım etmemiş. Normalde kardeş bunlar değil mi? Ayrı olarak hiç yardım etmemiş. Niye? Hem zaten bir kere kendi başı dertte, birazdan anlatacağız. Hem de daha sonra bu bölündükten sonra aralarında bir düşmanlık oluyor Batı Roma ile Doğu Roma arasında. Ya bu düşmanlık sebebiyle birbirleriyle savaşmışlar bile. Batı Roma düşmeden önce Doğu Roma ile Batı Roma birbirleriyle savaşmışlar hatta. Normalde bak bunlar biri değil mi? Sonra düşmanlık oluyor birbirine. Ve son olarak kardeşler işte barbarlar Batı Roma'ya son verdiklerinde de buna karşı çıkmıyorlar. Zaten bir düşmanlık oluşmuş. Sonra en sonunda işte 476 senesinde Batı Roma'ya son verdiklerinde böyle resmen izlemişler yani Doğu Roma. Hiç yardıma çağırmışlar, gelin kardeşlerimize yardım edin. Doğu Roma hiç yardım etmemiş. Çünkü o zamandaki imparator demiş ki ben Roma İmparatorluğu'nun tek hükümdarı olarak anılmak istiyorum. Çünkü niye Roma İmparatorluğu? İki tane Roma İmparatorluğu var. Bir Doğu'nun bir de Batı'nın. Ama şimdi Batı bitince artık ona olmuş olacak. Bütün Roma'nın imparatoru olacağı için böyle anılayım. Yani bütün Roma'nın imparatoru anılayım diye. O yüzden hiç oralı olmamış kardeşler. Şimdi Doğu Roma'nın çöküşüne gelelim. Kardeşler Doğu Roma, Batı Roma'nın yıkılmasından 476'da yıkılıyor dedik. Neredeyse bir 1000 yıl daha varlığını sürdürüyor. 1000 yıl. Ne zaman çünkü yıkılıyor? 1453'te. Bak 476'da yıkıldı bunlar. Resulullah Aleyhisselam daha vefat, yani daha doğmamış. Bunlar da 1000 yıl daha varlıklarını sürdürüyorlar kardeşler. Bakın şimdi onun çöküş sürecine geçmeden önce şunu söyleyeyim. Doğu Roma'ya aynı zamanda ne deniliyor? Bizans. Değil mi? Bizans İmparatorluğu. Bak bu Bizans isimlendirmesi şöyle olmuş. Şimdi Doğu ve Batı diye Roma ayrılıyor ya. Bu ayrıldıktan uzun yıllar sonra, hemen değil. Ayrılmasından uzun yıllar geçtikten sonra imparatorluğun doğu kısmını diğerinden ayırmak için Bizans İmparatorluğu diye adlandırmışlar. Yani Doğu ve Batı şimdi karıştırılır diye tarih kitaplarını anlatırken. O yüzden karıştırılmasın diye ne yapılmış? Roma İmparatorluğu aslında Batı yani. Çünkü o İtalya'da doğdukları için asıl Roma İmparatorluğu orasıdır. Ama diğerini bunu ayırmak için Doğu Roma aynı zamanda ne demişler? Bizans demişler kardeşler. Anlaşıldı mı? Peki niye Bizans? Bizans ne demek yani? Bizans ne alaka? Niye Bizans demişler? Niye demişler? Anlatmıştım ben bunu önceden. Şimdi Bizans'ın başkenti neresi? Konstantinopolis değil mi? İstanbul yani. Fatih yani. Fatih. Bu Fatih ilk başta kimler tarafından kuruluyordu? Kral Bizas adında bir Yunanlı. Beraberindeki Yunanlarla geliyor. İşte bu Fatih bölgesine, tarihi yarımadaya. Orada bir küçük bir şehir devleti kuruyorlar ve oraya isim olarak ne isim veriyorlar? Bizantiyon. Bizantiyon ne demek? Bizas'ın şehri demek. Çünkü Kral Bizas olan Yunanlılar tarafından ilk İstanbul bu şekilde kuruluyor. Onlar tarafından o kurunca ona ithafen Bizas'ın şehri anlamında Bizantiyon isim veriyorlar. Anlaşıldı ya. O yüzden İstanbul'un ilk ismi, İstanbul'un bilinen ilk ismi nedir? Bizantiyon'dur. Sonradan işte Konstantinopolis, anlatmıştım ben onu. İstanbul isimlerini söylemiştim. O yüzden bak Bizantiyon, Bizans. Oraya gönderme yapmak için o yüzden Doğu Roma'yı ayırmak adına Bizans diye söylemişler. Ama bak şunu söyleyeyim. Doğu Roma'dakiler devletlerine Bizans İmparatorluğu demiyorlardı. Bak insanlar onlara Bizans diyordu. Ama Doğu Roma bunu kabul etmiyor. Bize Bizans demeyin. Çünkü kendilerini Roma İmparatorluğu'nun devamı olarak, asıl Roma Batı Roma'dır. Değil mi? Biz Roma İmparatorluğuyuz. Biz onların devamıyız. Bize Bizans demeyin. Biz Roma'nın ta kendisiyiz. Bunun için kendilerine Bizans denilmesini istemiyorlardı kardeşler. O yüzden Bizans diyenler Doğu Roma kendisini çıkartmamış yani. Tarihçiler ve diğer kavimler diğerlerinden ayırmak için ne demişlerdir? Bizans ve bugün de bu kabul edilmiştir yani. İstemeseler de onlar yani biz Doğu Roma'ya Bizans olarak söylemişlerdi. Söylüyorlardı hala. Tamam. Evet. Şimdi Doğu Roma'nın yıkılı sürecine geleyim. Ama başta şunu bir kısaca söyleyeyim. Bu barbarlar dedik ya Batı Roma'ya saldırdılar. Bakın Doğu Roma'ya da saldırmışlar ama bu saldırmaları Batı Roma'ya nispetle çok az olmuş yani. Çok az olmuş. Ve saldırmışlar ama Doğu Roma topraklarında hakimiyet sağlamamışlar yani, tamam. O yüzden yani barbarların saldırılarından bahsetmeye gerek yok. Ben şimdi burada çok önemli bir konuyla başlayacağım. Tamam. Barbar kavimler Batı Roma'ya saldırıp bitiriyorlar. Doğu Roma'ya az saldırmışlar. Saldırmışlar da hakimiyet kuramadıkları için söylemeye gerek yok. Şimdi bakın. ...395'te ayrılıyor ya, yine o senede bunlar da hemen bir düşman tarafından saldırıya uğruyorlar. Barbar kabilelerin dışında kimler bunlar? Hunlar. Bakın biz ne demiştik? Bu Asya Hun devletiydi ya. Ki kavimler göçü ne zaman başlıyor? Bu Orta Asya'dan dedik ya, çıkıp geliyorlar. Ne zaman başlıyor? 350 senesinde. Geliyorlar. Böyle birbirine ittire ittire Macaristan'a geliyorlar. Tamam mı? Bu Asya devleti çökmüş ya. Bu Türkler Macaristan'a gelip orada bir devlet kurdular. Ne o devletin ismi? Avrupa Hun Devleti. Tamam. Ve 375 yılında Macaristan'da Türkler, Hun Türkleri Avrupa Hun Devleti diye, ki bu Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir dedik, değil mi? Heh. İşte bak bu Avrupa Hun Devleti var ya. Bu Roma işte Doğu ve Batı diye ikiye bölündüğü andan itibaren 395 senesinde başlıyor. Böyle farklı zamanlarda Doğu Roma topraklarına gidip saldırılar düzenliyor kardeşler. Tamam. Yani bu Doğu Roma darbeyi kimden oluyor ilk başta? Bizanslılar. Yani ben Doğu Roma da diyeceğim, Bizans da diyeceğim. Yani ikisini de söyleyebilirim. Kimden oluyor darbeyi? Bu Avrupa Hun Türklerinden. Tamam. Şimdi ilk başlarda bu Avrupa Hun Devleti Batı Roma ile dost kardeşler. Ama kimle bak düşman? Doğu Roma ile düşman. Şimdi bu düşmanlıklarını anlatacağım. Ama birazdan söyleyeceğiz. Batı Roma'ya bundan sonra, yani o yıkılış sürecinde bunu anlatmadım ama yani Batı Roma'nın da bu Hunlardan çok çektiğini birazdan anlatacağım. Yani Doğu Roma çöküşü sürecinde anlatayım dedim. Yani ilk başlarda bu Avrupa Hun Devleti kimle? Batı Roma ile dost, Doğu Roma ile düşman olduğu için böyle Doğu Roma'ya saldırılar düzenliyor. Ve bakın kardeşler, bu Hunlar 434 senesinde Doğu Roma'ya yine seferler düzenliyor. 395'te zaten başladı. Zaman zaman saldırıyorlar. Bakın 434 senesinde Doğu Roma'ya yine seferler düzenliyorlar Hunlar. Ve Doğu Roma Hunlarla savaşmayı göze alamadıkları için, bunu istemedikleri için, bu Türklerle yani yok bu adamlar biz savaşamayız, gücümüz yetmez bu adamlara diye göze alamadıkları için ne yapıyorlar? Bir vergi olarak, bir haraç olarak yıllık belli bir kilo altın ödemeyi kabul ediyorlar. Avrupa'nın devleti diyor ki tamam lütfen bizim topraklarımı alma. Allah için çık. Biz sana istediğin kadar kiloyla altın verelim diye yıllık vergi, haraç olarak belli bir kilo altın vermeyi kabul ediyorlar. Böylece Hunlar ne yapıyorlar? Doğu Roma'yı vergiye bağlıyorlar. Şimdi kardeşler bakın. Sahneye birisi çıkacak. Kim o? Atilla. Ve bu vergi miktarı en sonunda söyleyeceğim nereye kadar vardığını. Onunla çok daha fazla artacak kardeşler. Tamam mı? Şimdi bakın bu Atilla. Yani bunu biraz anlatacağım. Atilla onlara. Atilla bakın. Yani hem Doğu Roma'yı hem de Batı Roma'yı perişan etmiş kardeşler. İlk başta Doğu Roma'yı perişan ediyor. Ondan sonra Batı Roma'yı perişan ediyor. Bakın bunu anlatmak istiyorum. Yani bunu şunun için de anlatmak istiyorum. Yani dediğimiz gibi Hunlar Türk ya. Yani Türklerin bir özelliği de nedir? En bariz vasıflarından birisi nedir Türklerin? Savaşçı bir kavim oldukları. Bunu ifaden bir örnek olarak yeri gelmişken bunu anlatmak istiyorum. Yani Atilla kardeşler bakın 434 senesinde Avrupa Hun Devleti'nin imparatoru oluyor. Tamam. Ondan önce başka imparatorlar var. Dediğimiz gibi Doğu Roma'ya saldırıyorlar ve onlar vergiye bağlamışlar. Sonra bu 434 senesinde imparator oluyor. Ama Atilla kardeşler imparator olduktan sonra Doğu Roma üzerine yürüyüp topraklarına saldırıyor. Ama Doğu Roma Hunlara dayanacak güçte olmadıklarından Atilla ile bir anlaşma yapıyorlar. Diyor ki size verdiğimiz yıllık vergi var ya, onu iki katına çıkaralım. Yeter ki sen bizim topraklarımızı işgal etme, yeri yurduna dön. Ve Atilla ne yapıyor? Tamam kabul diyor. Ve Atilla sebebiyle bu verdikleri vergi iki katına çıkartıyor, tamam. Ama kısa bir müddet geçiyor bak şimdi. İkinci bir anlaşma yapmışlar. İki katına çıkarılmış. Normalde bak artık barış var değil mi? Ödüyordu işte. Adam gibi dur yerinde değil mi? Ama bu Atilla kısa bir süre sonra kardeşler Doğu Roma'nın hesapta anlaşmaya sadık kalmadığını bahane ediyor. Bunlar vermiyorlar vergilerin hesapta. Aslında öyle bir şey yok. Bahane. Tekrardan Doğu Roma'nın üzerlerine yürüyor kardeşler. Ve Doğu Roma sınırının dışında bir meydan savaşı yapılıyor. Yani Doğu Roma'ya doğru gelirken Doğu Roma askerleri de sınırı geçip kendi sınırının dışında savaş yapmak istiyorlar. Böyle bir meydan savaşı oluyor. Bu savaşta Atilla Doğu Roma ordusunu, Bizans'ı perişan ediyor kardeşler. Perişan ediyor. Ve ne yapıyor? Ardından Doğu Roma'nın dışında oluyordu ya bu meydan savaşı. Doğu Roma topraklarına giriyor. Başkent neresi? Konstantinopolis. Yani Fatih. Oraya doğru yürüyor. Yürüyor yürüyor ta bak bugünkü Büyükçekmece'ye kadar geliyor. Bugünkü Büyükçekmece'ye kadar, İstanbul'u Büyükçekmece'ye kadar geliyor. Doğru ama bakıyor ki eyvah bu Fatih'e gelecek yani. Fatih'e girerse zaten ne olacak? Devlet düşecek. Başkent orası değil mi? Ta bak Büyükçekmece'ye kadar gelmiş Atilla. Fatih'e gelecek korkusuyla yeni bir anlaşma teklifi yapıyorlar. Tamam Atilla dur. Yeni bir anlaşma. Zaten bir anlaşma vardı değil mi? İki katına çıkarılmıştı. Bir anlaşma daha yapıyorlar ve ödemeleri gereken vergi kaç katına çıkarılıyor? Üç katına. Subhanallah. Yani kardeşler üç katına çıkınca ne oluyor biliyor musunuz? Yani Avrupa Hun Devleti'ne Bizansların ödediği vergi bir söyleme göre 700 kilo altın, bir söyleme göre de 1050 kilo altın. Atilla bunlardan bastıra bastıra alıyor kardeşler. Mecburen ödemeyi kabul ediyorlar. Ve bu şekilde Atilla'yı def ediyorlar. Büyükçekmece'den tekrardan yurduna dönüyor. Şimdi bayağı bir ezici vergi değil mi? Bununla Doğu Roma çok zor duruma düşüyor kardeşler. Hatta bakın tarihçiler diyorlar ki millet fakirleşmiş, Doğu Roma halkı isyanlar çıkartmış halk. Hatta bunun yüzünden birçok insan açlıktan ölmüş ya da intihar etmişler. Yani Atilla onları bak bu hale getiriyor. Aslında Attila ha. İsmi Attila da biz Türkler olarak ne diyoruz? Atilla. Atilla da çok meşhurdur Türkiye'de isim olarak. Şimdi Atilla, değil mi? Bu anlattığım şekilde Doğu Roma'yı iyice eziyor. Baskısı altında tuttuktan sonra bu sefer nereye saldırmak istiyor? Batı Roma'ya. Batı Roma halbuki neydi normalde onların? Dostu değil mi? Dedik ya Hunlar ilk başta Batı Roma'yla dostlar, Doğu Roma'yla düşmanlar. Böyle Doğu Roma'yı iyice ezdikten sonra, baskı altında tuttuktan sonra ben artık Batı Roma'ya saldırmak istiyorum diyor. Oraya göz dikiyor. Zaten Doğu Roma'nın bir kere saldıracak gücü kalmayacak. Yani ben Batı Roma'ya saldırınca Doğu Roma gelip bana saldırmaz yani. Ben orada uğraşırken Batı Roma'yla gelip bana saldırmaz. Zaten onlar perişan durumda diye düşünüp rahat hissedip bir bahaneyle bu dost olan Batı Roma'yı, Batı Roma zaten biz bitirdik yani yıkıldığı için söyledik ama yıkılış sürecinde işte bu barbar kavimler Batı Roma'ya saldırırken Atilla da saldırıyor ama öyle bir saldırıyor ki bakın perişan ediyor. Dostluğu bozuyor ve Batı Roma'ya bir sefer yapıyor kardeşler. Batı Roma'yla savaşa giriyor. Doğu Roma'yı halletti. Batı Roma'ya giriyor. Kardeşler bakın bu savaşta her iki tarafta çok kayıplar veriyor. Atilla istediğini elde edemeden geri dönüyor. İlk savaş bu şekilde. Batı Roma'ya saldırıyor ama bayağı iki tarafta ciddi bir kayıp veriyor yani. Dönüyor Atilla. İstediği gerçekleşmeyecek. Bakın bu savaştan bir sene sonra kardeşler, bir sene sonra daha kuvvetli bir orduyla bu sefer Atilla direkt Roma şehrine doğru ilerlemeye başlıyor kardeşler. Tam Roma o zaman başkent değil ama Roma yani eski bir başkent. Birazdan söyleyeceğiz yani Hristiyanlığın merkezi orası yani Roma. Büyük bir orduyla direkt Roma şehrine doğru ilerliyor kardeşler. İtalya'ya giriyor. Ve yol üstünde kendisine direnen tüm şehirleri harabeye çeviriyor kardeşler. Öyle ki hatta diyorlar ki İtalya'nın neredeyse yarısını yerle bir etmiş. Ve oraları yağmalamış Atilla. Geliyor geliyor Roma önlerine kadar geliyor Atilla. Roma önlerine kadar. Artık Roma'ya girecek. Çok az kalmış. Ama Batı Roma'nın ordusunun artık karşı koymaya gücü kalmamış değil mi? Hatta diyorlar imparator kaçmış hatta. Batı Roma'nın imparatoru kaçmış yani tamam bu Atilla bizi mahvedecek, perişan edecek yani. Kaçmış. Açık Roma'ya ramak kalmış yani. Bu Romalılar Atilla'nın durdurulamayacağını anlayınca şimdi bu halk hangi halk? Hristiyan değil mi? Bu Hristiyan Batı Roma halkı ve senatörler Papa'yı Atilla'nın ayağına getiriyorlar. Papa onların en büyük liderleri değil mi? O zaman Hristiyan da halk ve senatör gidiyor Papa'nın yanına, diyor ki geleceksin Atilla'nın önüne, onun önünde yalvaracaksın. Aman Atilla Roma'ya lütfen girme. Artık dur diye Atilla'nın önünde yalvaracaksın diye Papa'yı Atilla'nın önüne getirmişler. Çünkü niye özellikle Roma'nın alınmasını istemiyor? Roma başkent değil ama Roma'nın alınmasını istemiyorlar. Çünkü Roma o zaman Hristiyanlar için çok kutsal bir bölge. O yüzden Atilla'dan ricada bulunmuş. Hatta kardeşler Papa'nın Atilla'nın önünde böyle diz çökmüş şekilde tasvirleri var. Google'a yazarsanız Atilla Papa'nın önünde diz çöküyor diye böyle çıkar görseller. O şekilde böyle görseller şimdi. Yani Roma ve diğer İtalya şehirleri böyle yanmış, yağmalanmış bir halde. Atilla böyle dik duruyor. İşte şey, Papa da onun önünde böyle diz çökmüş bir şekilde. O yüzden Atilla yani Papa'ya diz çöktürmüş hükümdar diye de bilinir kardeşler. Sonra Atilla ne yapıyor? Diyor ki tamam, ben Batı Roma'yı zaten etkisiz hale getirdim tamamen. Yani o yüzden Roma'yı hadi almaktan vazgeçeyim diyor. Ve ordusuyla tekrardan yurduna geri dönüyor, öyle kurtuluyor kardeşler. Yani bak, Atilla devam etseydi, bu bizim Türk Atilla devam etseydi, Batı Roma da 476'dan normalde yıkıldı değil mi? Ama Atilla bak 476'dan önce devam etseydi yıkardı normalde yani. Ama bakın şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki Atilla kardeşler Batı Roma'nın yıpranmasında çok önemli pay sahibi. Yani dedik ya, kimler tarafından yıkıldı Batı Roma? Barbarlar değil mi? Ama Atilla da kardeşler yıkılmasında, yıpranmasında büyük bir rol oynamıştı kesinlikle yani. Evet. O yüzden bak kardeşler, bugün Avrupalı Hristiyanlar Atilla'ya bir lakap takarlar. Ne biliyor musunuz onu? Nasıl? Evet, Tanrı'nın kırbacı. Bugün Avrupalı Hristiyanlar Atilla'ya Tanrı'nın kırbacı diyorlar. Niye? Diyorlar ki bizim günahlarımızdan, Hristiyanlara kendileri. Günahlarımızdan dolayı Allah bizi cezalandırmak için Atilla'yı gönderdi. Tanrı'nın kırıcı yani. Hatta Avrupa Hristiyan dünyasında Atilla şeytan olarak da geçiyor kardeşler. O kadar Avrupalılar nefret ediyor. Yani bütün ta Resulullah Aleyhisselam'dan önce yaşamış bir Atilla o kadar çok çektirmiş ki, yani hala şu zamanda bile Atilla bu şekilde alınıyor. Anılıyor. Evet. Şimdi şöyle, şimdi Doğu Roma bayağı vergiden dolayı bitmiş, tükenmiş vaziyette ya. Daha artık bu vergi anlaşmasına dayanamıyor kardeşler. Vergi ödemeyi kesiyor. Ve ne yapıyor? Mecbur Hunlara karşı savaşacağız diyor. Yapacak bir şey yok. Doğu Roma dedik yani çok kötü bir hale geliyor yani. İnsanlar intihar ediyor, açlıktan ölüyorlar. Ve hakikaten bu Bizans Hunları birkaç kere mağlup ediyor. Ama bak, bu savaşırken, Hunlara saldırırken Doğu Roma, o sırada Atilla nerede? İtalya'yı yakıp yıkıyor kardeşler. Anlaşıldı. Hani hazır İtalya'da iş yapıyorken Atilla, Doğu Roma artık bu vergiden perişan vaziyete geldiği için diyor ki artık biz bu adamlara vergi vermeyelim ve Hunlara saldıralım diye başlıyorlar saldırıp Hunları birkaç kez de mağlup ediyorlar. Ama o sırada Atilla İtalya'yı yakıp yıkmakla meşgul oluyor. Atilla bunu öğreniyor. Oo, demek siz böylesiniz ha. Oradan döndükten çok kısa süre sonra kardeşler Doğu Roma üzerine bir sefer planlarken aniden ölüyor adam. Ona ölmese Doğu Roma'yı 3 katına çıkartmıştı ya, 5 katına da çıkartırdı yani. O ölünce kardeşler hem Doğu Roma hem de Batı Roma cidden büyük bir tehditten kurtulmuş oluyorlar. Yani bayağı ciddi bir nefes alıyorlar yani. Çünkü niye? Atilla'nın ölümüyle Avrupa Hun Devleti içerisinde taht kavgaları oluyor. Ve Avrupa Hun Devleti çok kısa bir süre içerisinde yıkılıyor kardeşler. Çok kısa süresinde yıkılıyor. Atilla'dan hemen sonra çok hızlı bir çöküş sürecine giriyorlar. O yüzden Batı Roma da kurtulmuş oluyor. Özellikle Doğu Roma elhamdülillah demişlerdir herhalde yani Hristiyan olarak. Cidden Atilla yani çok çektirmiş onlara. Yani Türklerin bir savaşçılığını, savaşçı kavim olduklarını ifade eden bir örnek aslında Atilla. Çok önemli bir örnek. Şimdi kardeşler burada bakın devam ediyoruz. Nereye geliyoruz? Resulullah Aleyhisselam zamanına. Şimdi Kur'an'da Rum suresinde bir mucize vurgulanıyor değil mi? Bak, Rum suresi. O sureye isimlerinin verildiği bir imparatorluk. Roma İmparatorluğu. Rum suresi diye bir onların ismiyle sure var. Ama bu Rumlardan kasıt kim? Ebelesem zamandaki Rumlardan kasıt kim? Batı Roma zaten bitmiş değil mi? Artık Doğu Roma arkadaşlar. Bizans yani. Bakın bu kadar önemli bir imparatorluk arkadaşlar. Adına surenin verildiği bir imparatorluk. Rum suresinin 1. ve 5. ayetlerinde Allah Azze ve Celle haber veriyor ki bak Rum suresi ittifakla Mekke'de inmiştir. Hicretten önce inmiştir. Tamam. İşte bu Mekke'de hicret olmadan önce bu ilk ayetlerinde Allah haber veriyor ki bu Bizanslılar Sasanilere yenilmelerinden sonra Sasani anlatmıştık önceden. Evet. Kendileri putperest, mecusi, ateşe tapıyorlar. Bizans sene Hristiyan, ehli kitap. Hangisi Müslümanlara daha yakın? Bizanslar daha yakın. Mekkeli müşrikler ise kim yakın? Putperest oldukları için. Sasaniler daha yakın. Allah Azze ve Celle diyor ki Sasanilere yenilmelerinden sonra Rumlar, yani bu ayetler indiği zaman Sasaniler sürekli, şimdi anlatacağım, Rumları yeniyorlar. İşte bu yenilgi içinde olan Rumlar var ya, 3 ila 9 sene içerisinde, bak, fi bid'i sinin, ne demek bid'i sinin? 3 ila 9 sene içerisinde. Yani bak ne demek biliyor musun? 10 sene olmadan önceye kadar. 10 sene olursa mucize gerçekleşmeyecek. 3 ila 9, yani 3 seneden de eksik olmayacak. Yani 3 sene bu ayet indikten sonra 3 sene dolacak, ondan sonra Bizans kazanacak. Galip gelecekler diyor. Ve o gün müminler Allah'ın zafer vermesiyle sevinecekler diyor, değil mi? O yevme idin yefrahul mu'minun. Ayeti anladık değil mi? Bakın şimdi şu mucizeye bir sanıklık edelim kardeşler. Yani şu ayetler sebebiyle hem Mekkeli müşriklerden pek çok kimse hem de günümüzde birçok kafir Müslüman oldular. Yani bunu kafirlere karşı kullanmak lazım. İyi tahkik edip şu mucizeyi kullanmak lazım kardeşler. Yani bu mucize sebebiyle bugün birçok ateistteyiz. Yani diğer dinler mensubu Müslüman oluyorlar. Bakın şimdi ayeti iyi bir tahlil edelim. 603 senesinde kardeşler. Bak Nebi Aleyhisselam'ın nübüvvetine daha 7 sene var. Ne zaman Aleyhisselam peygamber oluyor? 610 senesinde. 610 senesinde. 571'de doğuyor. Hatırlayalım siyer bilgilerimizi. 610 senesinde Efendimiz'e peygamberlik veriyor. Bakın bu peygamberlik verilmeden 7 sene önce 603 senesinde Sasanilerle Bizanslar savaşları başlıyor. Kimin saldırmasıyla? Sasanilerin. Aslında geçmiş yıllarda da Sasanilerle Bizans arasında savaşlar olmuş. Ama sonra uzun bir süre girmiş barış içinde. İkiler ilerken Sasanilerin saldırmasıyla 600 senesinde yeniden ne oluyor? Bizans ve Sasaniler savaşları başlıyor kardeşler. Başlıyor ya. Devam ediyor savaş. Ayet inene kadarki süre içinde, bak bu sonra usulümüzde bu söylediğim ayetler iniyor. Yani o da kaç sene? Bu başladıktan 600 senesinde başladıktan kaç sene sonra ayetler iniyor? Bu ayetler ya 15 sene ya da 16 sene ya da 17 sene. 15, 16, 17. Bak bu kadar sene boyunca Bizanslar Sasaniler karşısında sürekli bir şekilde hep ardı arda yenilgi uğruyorlar kardeşler. Hep toprakları işgal ediliyor. Subhanallah. Acayip bak başlıyor. 15, 16, 17 sene sürekli ama hiç Bizans kazanamıyor. Hiç. Hep Sasaniler sürekli yerlerini işgal ediyorlar. Ve işte 15 ya da 16 ya da 17 sene sonra bu ayet inerek diyor ki müşriklere, bak siz Sasanilerin uzun senelerden beri hep kazandığını görüyorsunuz. Hiç yenilmediler değil mi? Ama artık kim galip gelecek? Bizans. Ayet iniyor diyor ki 3 sene sonra başlayacak. 3 seneyle 9 sene arası değil mi? 10 sene olmayacak. 3 sene sonra başlayacak, göreceksiniz. Ve 9 sene 10 sene olmadan tam bir galibiyet elde edecek diye Allah Azze ve Celle böyle meydan okuyor Resulullah Aleyhisselam'ın vesilesiyle. Ve kardeşlere bakın ayet indikten gerçekten tarih kayıtları bunu ifade ediyor zaten. Kafamızdan atmıyoruz. Ayet indikten 3-4 yıl sonrasına kadar da böyle yenilmeye devam ediyorlar. Çok acayip. Ayet iniyor. Hala yine yenilmeye devam ediyorlar Sasaniler. Sasaniler Bizans'a yenilmeye devam ediyor. Bakın Şimdi vaziyeti anlatayım size. Bizans öyle bir kötü durumda ki. Bak, Sasaniler bu saldırılar vesilesiyle Suriye'yi, Filistin, Mısır ve Anadolu'nun neredeyse tamamını işgal etmişler. Bak buralar hep Bizans'ın toprakları. Öyle bir gelmişler ki Bizans tabi doğuda. Anadolu işte düşünün. Sasanı doğu tarafında. Bir başlıyorlar. Neredeyse Anadolu'nun tamamını işgal ediyorlar. Alta iniyorlar. Suriye, Filistin, Mısır buraların hepsini işgal ediyorlar kardeşler. Bak Sasaniler saldırıyor ya. Bu arada batı tarafında da Sasaniler doğu tarafında. Batı tarafında da kardeşler Slavlar bir de Avarlar diye bir kavim var. Bu iki kavim Bizans İmparatorluğu'nun Balkan eyaletlerine giriyor. Balkanlar değil mi? Batı tarafında. Balkan eyaletlerine giriyorlar arkadaşlar. Böyle birkaç büyük şehir dışında diyor kaynaklar. Birkaç büyük şehir dışında Balkanlardaki Bizans hakimiyeti çöküyor. Bak. Bu sırada kardeşler bunlar olurken imparator kim? Bilmeniz lazım. Resulullah Aleyhisselam zamanında söylüyoruz. Heraklius değil mi? Hadisler gibi Herakl diye geçer değil mi? Araplar Herakl derler. Heraklius. 610 senesinde Bizans İmparatorluğu oluyor bu vatandaş. 610 senesinde Bizans İmparatoru oluyor. Bak bu anlattığım kötü durum yüzünden Heraklius, İmparator Heraklius bu başkenti İstanbul'dan uzak bir bölgeye, Kartaca denilen bölgeye nakletmek istiyor. Ona diyorlar ki hadi böyle yapamazsın. Başkentinde Konstantinopolis olacak. Bu şehri ne yapacaksın? Savunacaksın, müdafaa edeceksin. Bak yani o imparatorun da yani iç alemine bakın. Yani adam diyor ki tamam bittik yani biz. Yani İstanbul'a zaten batı tarafından dediğim gibi Avarlar, Slavlar saldırıyor. Yaklaşmışlar. Sasaniler de zaten çok yaklaşmış. Yani bitti yani. O yüzden ben en azından böyle Afrika taraflarına, bu Kartaca denilen Afrika taraflarına başkenti götüreyim de bari devleti kurtarayım. Yani onda ümidi yok yani. Bak böyle bir durum kardeşler. Yani devlet çok zayıflamış bir halde. Ekonomik açıdan çökmüş bir halde. Tekrardan toparlanıp kaybettikleri bu bir sürü yerleri geri almaları çok zor bir şey. İmkansız hatta. Bakın batılı bir yazar. Yani bunu bu Altay Cem Meriç diye birisi var. Araştırmacı, yazar bir kardeş. O bu konuyu anlatırken ondan aldım yani şimdi yapacağım nakli. Kendisi bizzat kaynağından okuyup zikrediyor. Edward Gibbon adında bir batılı yazar. Onun Roma Tarihi diye bir kitabı var. Türkçe'de tercüme edilmiş. 7 cilt olarak tercüme edilmiş Roma Tarihi diye. Bak o kitapta hatta 5. ciltte geçiyor diyor Altay Cem Meriç. Aynen şöyle demiş. Muhammed, kendisi de Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Bunu tahmin ettiğinde, yani bu ayetin indiği zamanda o tahmin diyor. Yenecekler diyor değil mi? Bizans'ın kazanacağı tahmin edilebilir, öngörülebilir bir şey değildi. Bizans nasıl Sasanilere karşı tekrar yensin o bütün topraklarını geri alsın? Mümkün değil yani. Tahmin edilebilecek bir şey değil. Bu adam kendisi bunu bizzat itiraf ediyor. Ve kardeşler bakın. Hal bu anlattığım haldeyken Heraklius bu ayet indikten sonra 4. yılda dedik ya 3 sene yine böyle devam edecek. Bak bu kadar kötü bir vaziyetteyken Heraklius bile zaten şey manevi olarak bitmiş zaten yani. Adam başkenti taşımak istiyor. Böyle bir haldeyken Allah'ın takdiri Heraklius'un bir anda karakteri değişiyor. Bir anda kendine böyle bir güç enerji geliyor. Acayip. Subhanallah. Mucize gerçekleşecek ya. Ayet indikten sonra 4. yılda kardeşler. Bakın iki görüş var gördüğüm kadarıyla. Ya 622 senesinde yani Medine'ye hicret yılı. 622 senesi nedir? Medine hicret yılıdır kardeşler. Ya da Bedir Savaşı'nın olduğu sene. O da 624. Yani bu ikisinden birisi. 622 senesinde ya da 624 senesinde kardeşler. Bu 4. yılda ayet inmesinden 4. yılda bu Heraklius kardeşler Sasanilere karşı bir sefer başlatıyor. Ve Rumlar Sasanilere ilk kez galip gelmeye başlıyorlar. Bakın. 3 ila 9 arası. 3 yıl geçti. Tam geçtikten sonra 4. yılda İlk zaferini Bizans alıyor. Subhanallah. Bu sürekli yenilen Bizans bu sefer karşıt atağa geçiyor. Ve Sasani ordusunu bir başlıyor yenmeye. Yene yene topraklarını böyle geri ala ala ilerliyor kardeşler. Tamam bir başlıyor. dediğim gibi 622'de de 624'te ala ala ilerliyor kardeşler, tamam. Bakın şunu söyleyeyim bir de. Şöyle bir olay da oluyor. Bu Bizans ordusu Heraklius komutasında böyle güzel ilerlerlerken Sasaniler tekrardan hücuma geçmiş kardeşler. Böyle yardırmışlar. Ta Kadıköy'e kadar ilerlemişler bak. Kadıköy zaten nerede Konstantinopolis? Fatih'te değil mi? Kadıköy'de ilerlemişler. Bak şimdi Sasaniler nerede? Kadıköy'de. Avarlar da, hani avarlar da batı tarafından saldı dedik ya. Bu avarlar da büyük bir orduyla bu İstanbul Fatih surları önüne kadar gelmişler. İstanbul'u karadan ve denizden kuşatmışlar kardeşler. Yani başkent İstanbul iki ordu tarafından kuşatılmış. Tehlikeye düşmüş. Tabi o sırada dediğimiz gibi Heraklius nerede? İstanbul burada ya, doğu tarafında Sasanilerle savaşıyor. Hani kaybedilen toprakları geri almakla uğraşıyor. Almakla uğraşırken Sasaniler diğer taraftan bastırıyorlar. Dediğim gibi Kadıköy'e kadar geliyorlar. Bak bir kuşatma da meydana geliyor yani. İki tane taraftan hem de. Hem batı tarafından hem de Sasaniler tarafından, iki devlet tarafından İstanbul kuşatılıyor. Ama Bizans ordusu kardeşler, işte Allah'ın bu mucizeyi gerçekleştirecek ya. İki tarafın da kuşatılmasına rağmen iki tarafına saldırısını bertaraf ediyor. Avar ordusu da Sasaniler de kuşatmadan geri çekiliyorlar. Geri çekildiler. Heraklius zaten hala ne yapıyor? Geri almaya devam ediyor. Ve kardeşler ayetin inişinden 7 sene sonra. 3 ila 9 değil mi? 7 sene sonra, yani 628 senesinde Sasaniler hep kaybede diyor ki tamam seninle bir barış yapalım. Diyor ki senden aldığım toprakların hepsini iade etmeyi kabul ediyorum diyor. Ve bu şekilde kardeşler ayetin mucizesi gerçekleşiyor. 4. senede başlıyor galibiyet. İlerliyor. 7. senesine gelince artık durduramadıklarını anlayınca hep kayıp veriyor. Sasaniler diyor ki tamam peki. Senden aldığım bütün toprakları tekrardan geri iade ediyorum diyor. Ve bu şekilde mucize gerçekleşmiş oluyor kardeşler. Şimdi Heraklius değil mi? Bizans'ı yeniden canlandırmış. Bizans çok kötü bir durumdayken Heraklius tarafından ne oluyor? Böyle canlanıyor. Ama kardeşler Müslümanlar karşısında çok ağır yenilgiler alınca bu Heraklius'un elde ettiği bütün başarılar hepsi çöp oluyor kardeşler. Heraklius böyle Romalıların, Bizans'ın göründüğü çok böyle büyüyor. Bizans halkı onu hatta İstanbul'a gelince böyle büyük bir törenle karşılıyor. Helal olsun işte tekrardan izzetimizi iade ettin gibisinden. Heraklius böyle Bizans'ı tekrar canlandırmış ama bu sefer şimdi karşısına kim çıkacak? Müslümanlar çıkacak şimdi. Çok ağır yenilgiler alacak ve bu şekilde bütün başarıları sanki hiç olmamış gibi bitecek kardeşler. Bakın şunu söyleyeyim, yani artık öbür derste Roma İmparatorluğu'nu anlatmayacağım. Yani bu derste anlatabildiğim kadar anlatacağım. Daha sonra anlatılacak çok şey var da. Ama sona erdireceğim inşallah. Ama bu özellikle şu kısmı anlatayım da. Bakın Resulullah Aleyhisselam zamanın ileri gelen devlet başkanlarına değil mi? Mektuplar yollamıştı. Onlara İslam'a davet amacıyla mektuplar göndermiş değil mi? İşte o mektuplardan birisini de Resulullah Aleyhisselam kime göndermiştir? Heraklius'a göndermiştir. Evet. Ne zaman oluyor bu? Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra. Hem Heraklius hem de o zamanın ileri gelen diğer devlet başkanlarına mektuplar gönderiyor onları İslam'a amacıyla. Yani Resulullah Aleyhisselam zamanındaki imparator Heraklius kardeşler. İşte bu bahsettiğim şekilde. Ve bakın onunla ilk İslam ordusunun savaşı ne zaman oluyor? Resulullah Aleyhisselam vefat etmeden önce, 2 sene, 3 sene önce Hicret'in 8. senesinde nerede ilk kez İslam ordusuyla Bizans ordusu Roma ilk kez karşılaşıyor? Evet. Mu'te'de kardeşler. Mu'te'de sahabe radıyallahu anh'ın Bizans'a karşı ilk savaşını yapıyor ve onlara galip geliyor. Hatta o savaşta kafirlerin, Bizans'ın sayısı kaç? Hatırlayalım. 200 bin değil mi? Müslümanların sayısı kaç? 3 bin. Allahu Ekber. İlk savaş kafirler 200 bin. Koca Bizans yani. Kadim bir imparatorluk. 200 bin. Ama Müslümanlar 3 bin. Kim kazanıyor? Müslümanlar kazanıyor. Subhanallah. Bakın. Bu 8. senede gerçekleşiyor değil mi Mute? Resulullah Aleyhisselam vefat etmeden önce bir gazve daha gerçekleşiyor. Bu ne? Nasıl? Tebuk. Güzel. Yani 9. senede, 8. senede Mute Savaşı. 9. senede Tebuk Savaşı. Resulullah Aleyhisselam Bizans ordusu için 30 bin kişilik bir ordu hazırlıyor. Ve Tebük'e geliyor. Tebük de neresi? Suriye yolu üzerinde. Tebük diye bir yer var Suriye yolu üzerinde. Yani düşün Medine'den çıkıyorlar. Kaç kilometre geliyorlar. Düşün 30 bin kişilik. Bu zaten savaş nerede anlatılıyor? Hangi surede? Tebük suresini anlatılıyor değil mi? Tebük savaşı. Yani seferberlik ilan edilmişti o zaman. Tebük'te konaklıyorlar. Ve 15-20 gün burada kalıyorlar ama bakıyorlar ki Bizans ordusu gelmiyor. Onlara rastlamıyorlar. O yüzden tekrardan savaşmadan geri dönüyorlar. Tebük savaşında bir savaş olmuyor. Ama sonuçta bir Tebük gazvesi diye İslam tarihinde bir savaş var kardeşler. Tamam mı? Yani bunu da bilmiş olalım. Ve Resulullah Aleyhisselam vefatından sonra hem Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında hem de Ömer radıyallahu anh döneminde Rumlarla olan savaşlar devam ediyor. Ve hep zaferler alıyorlar kardeşler. Ve bakın onların döneminde nereler fethediliyor biliyor musunuz? Suriye'nin tamamı, Filistin'in tamamı, Kudüs'te. Kudüs kim tarafından fethedildi? Rumlardan alındı, Bizans'tan. Ömer radıyallahu anh. Yani Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın devamında devam etti bu savaşlar. Onların döneminde dediğim gibi bütün Suriye ve bütün Filistin ve keza Mısır Roma İmparatorluğu'ndan, Bizans'tan alınıyor kardeşler. Yine bu sürede yapılan bir savaş var. Çok meşhur bir savaş. Bu halifeler döneminde bir savaş var. Bizans'a karşı yapılan. O savaşın ismini hatırlıyor musunuz? Yok o şey Sasanilere karşı. Yarmuk Savaşı. Güzel. Yarmuk Savaşı kardeşler. Tabi bu Yarmuk Savaşı'nda çok ağır bir yenilgiye uğruyor. Bu savaşta hatta Suriye tamamen Bizans'ın elinden çıkmış oluyor. Hani daha devam ettirmeyeyim çünkü anlatılacak çok şey var. Sonra kardeşler biliyorsunuz işte Osmanlı Devleti oluyor. Fatih Sultan Mehmet geliyor. 1450 işte. Onları bitiriyor. Aslında daha anlatılacak şey var da ben burada kapatayım. Sadece şunu söyleyeyim. Yani hani Orta Çağ, Yakın Çağ dedik ya. Orta Çağ'daydı değil mi? Bu Fatih Sultan Mehmet'in fethetmesiyle İstanbul'da ne oluyor? Yeni Çağ başlıyor. Yani. O yüzden Fatih Sultan Mehmet çağ kapatıp çağ açan sultan diye bilinir. Böyle de önemli bir mesele yani. Yani bu konuları araştırırsanız güzel olur. Bu anlatmadığım meseleleri çok aslında güzel olaylar vardı. Bu kadarlıkla iktifa edelim. İnşallah öbür dersimizde artık Zekeriya Aleyhisselam ve Yahya Aleyhisselam'la sonra da İsa Aleyhisselam'ın hayatıyla kaldığımız yerden dersimizde devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.